10. Ayrım Sayfa 106 Son ders de bitince Vivi kasılan boynunu ovalayarak evin yolunu tuttu. Evde bir kap dolusu spagetti sosu hazırladı. Sosu pişirmek için elektrikli tencereye koydu ve üst kata duş almaya çıktı. Kapı çalındığında alt katta kendine bir kadeh şarap dolduruyordu. Gecikmemişti. Gücünü toplayarak kapıyı açtı. Merhaba Dallas. Vivi onun bir şey söylemesini bekledi ama Dallas orada durup ona bakmakla yetindi. Vivi ilk kez kendini tutmadan ona bakıyordu ve Dallas'ın saç çizgisi boyunca şakağından kulağına uzanan neredeyse belirsiz, pürüzlü yara izini fark etti. Sanki sarhoş bir terzi kadın tarafından sıradan iğne ve iplikle dikilmiş gibi eğri büğrü, kaba bir izdi bu. Genç kadının parmak ucu pürüzlü çizgilerin üzerinde gayri ihtiyari dolaştı. Tam ona bu yarayı nasıl aldığını soracaktı ki Dallas onun soru sormasına fırsat vermeden usulca konuştu. Dikkat et Vivian, ben de sana dokunabilirim. Vivi elini Dallas'ın yüzünden çekiverdi. Durmak istediğinden emin misin? Dedi Dallas. Sesinde alaycı bir ton ve Vivi'nin sinirini bozan bir şey, bir bilgiçlik vardı. Dönüp mutfağa yöneldi. Ocakta spagetti sosu var ve makarna da lavabonun içindeki süzgeçte. Kendin alırsın. Vivi Dallas'ın hala orada durmuş, kendini izlemekte olduğunun farkındaydı. Böylece telefona uzanıp Luke'u aradı. Nişanlısı yanıt vermekte gecikmedi. Tanrı'ya şükür Vivi dedi Luke. Aramanı beklerken deliye döndüm. Düşündüm de belki... Endişelenecek bir şey yok dedi Vivi hayli sert bir tavırla. Bir şeyler içmeye ne dersin? Bu çiftlikten çıkmam gerek. Harika dedi Luke. Seni 8'de alırım ve Vivi seni seviyorum. Genç kadın nasıl bir yanıt vermesi gerektiğini, onun ne duymak istediğini biliyor olsa da bunu yapamadı. Bunun yerine acele et Luke diye fısıldayıp telefonu kapattı. Yavaşça dönüp Dallas'a bakınca yine öyle manalı gülümsemekte olduğunu gördü. İyi fikir Vivian, şu yakışıklı sevgiline kaç. Tasmayla süs köpeği dolaştırmaya bayılan adamlara benziyor. Kaşıntını geçirebilecek mi bakalım? Benim kaşıntım falan yok. Ne var ki Vivi daha bu söz ağzından çıktığı anda söylediğinin doğru olmadığının bilincindeydi. Ve Dallas da bunu biliyordu. Otlağı bu hafta içi akşamında sakindi. Bitkin görünen birkaç müdavim bar sandalyelerine oturmuş demlenmekteydi. Çoğu sigara içiyordu. Arka tarafta uzun, kıvırcık saçlarıyla yaşça büyük bir kadın bilardo oynamaktaydı. İki Amerikan yerlisi tuvalet kapısının yanında dikilmiş bira içmekteydi. Müzik kutusunda eski bir Elvis şarkısı tıngırdamaktaydı. Vivian, Luke'u izleyerek barın sol tarafındaki cilalı, küçük ahşap masalardan birine oturdu. Margarita diye sordu Luke. Vivi kayıtsızca başını salladı. Buzlu, tuzsuz. Luke uzaklaşınca göğüs geçirerek müziğe kulak vermeye çalıştı. Ama Dallas'ın sesi kulağından gitmiyordu. Sözleri Vivi'nin başının içinde tıpkı bir kahve kutusuna konmuş taşlar gibi tıngırdayıp duruyordu. Çınlıyor, kulak tırmalıyordu. Dikkatli ol Vivian. Ben de sana dokunabilirim. Dallas sanki onun düşüncelerini duymuş gibi Otlav'dan içeri girdi. Dumanlı barın içinde ikisinin bakışları buluştu ve Vivi nefesini tuttu. Ardından Luke gelip araya girerek Dallas'ın görüntüsünü kapattı. İşte dedi genç adam. Soluk yeşil margaritayı sallanan masanın üzerine koydu. Bak bilardo oynayanların arasında kimi buldum. Winona Luke'un yanında belirdi. Merhaba Vivian. Winona'nın ses tonunda bir tuhaflık, merak uyandıran bir tatsızlık vardı. Ama Vivian umursamadı. Doğrusu Winona son zamanlarda şirret kesilmişti ve Vivian ablasına karşı nerede hata yaptığını çözmeye çalışmaktan yorulmuştu. Ayrıca Vivi'nin aklı fikri Dallas'taydı zaten. Vivi kapıya bakabilmek için yana eğildi ama Dallas gitmişti. Etrafa şöyle bir bakınca onun meyhanede durmadığı anlaşıldı. Vivi ayağa kalktı. Çantamdan bir şey almam gerek. Arabada bıraktım. Hemen dönerim. Ben alayım. Hayır, Winona'yla sohbet edin. Birbirinizi ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Vivi Luke'un omzunu okşadı. Tıpkı bir süs köpeğini okşar gibi. Bir saniye bile sürmez. Kaşları iyice çatılan Winona'ya bakmaktan kaçındı. Tamam dedi Luke. Çabuk ol. Vivi en suçluluk duygusuna kapıldığı anda kendine engel olamayarak meyhaneden dışarı fırladı. Park alanında kimse yoktu. Dallas onu beklememişti. Vivi sokak boyunca koşarken onu gördü. Marilyn'ın dondurma dükkanının köşesindeydi. Bir an sanki bir şey dinliyormuş gibi kafasını eğdi Dallas. Sonra dükkanın yan tarafındaki karanlık ara sokağa doğru yürüdü. Burada kal Vivi, dedi kendi kendine. Tehlikeli. Ama Dallas ilerledikçe Vivi de onun peşinde takılıp kendisini fark etmeyeceği mesafeden onu izledi. Bu ara sokak Vivian'in kasabada hiç uğramadığı birkaç yerden biriydi. Hatta çocukluğunda bile burada bulunmamıştı. Dar, karanlık ve çöp içinde bir yerdi. Bira kutuları, boş içki şişeleri, sigara izmaritleri. Vivi sokağın sonuna varınca durup etrafına bakındı. Cat Morgan'ın tek katlı köhne evi kıyıya azimle tutunmuş baklava biçiminde bir arazinin üzerine kurulmuştu. Bahçenin de evin de hali haraptı. Birkaç kırık cama çapraz biçimde bant yapıştırılmıştı ve giriş kapısı eğri duruyordu. Çatıyı kaplayan yosunlar bacanın rengini iğrenç bir nükleer atık yeşiline boyamıştı. Vivian yıllar boyunca bu evin içinde olup bitenlere dair onlarca berbat hikaye dinlemişti. Müzik geceye karışıyordu. Vivian bu sert heavy metal şarkısını anımsayamadı. Kirli camların ardında dans eden insanları seçebiliyordu. Dallas giriş kapısının önünde dikilip kapıyı çaldı. Kapı ardına kadar açıldı ve Cat Morgan belirdi. Üzerine koca memelerini belli eden, boyundan bağlı, siyah, kadife bir bluz ile paçaları gümüş rengi kovboy çizmelerinin içine sokulmuş siyah, dar bir kot vardı. Yeni basılmış madeni para rengindeki saçları, ağır makyajlı yüzünün iki yanına dağınık dalgalar halinde dökülmüştü. Ve bileğinde bir düzine ya da daha fazla sayıda gümüş bilezik vardı. "Selam," dedi Dallas. Cat, Vivian'in duyamadığı bir şey söyledikten sonra genç adamı içeri aldı. Kafesli kapı ikisinin arkasından gürültüyle kapandı. Vivian orada bir süre daha dikilerek bekledi. Dallas'ın dışarı çıkmayacağı belli olunca kasabanın güvenli tarafına geri dönmek üzere yola koyuldu. 3 dakika geçmeden Outlaw'a geri gelmiş, Luke ile Winona'nın karşısındaki yerini almıştı. Güvende her zamanki gibi. "Düğün hakkında konuşmak istiyordum," dedi Luke. "Ve şimdi hepimiz bir aradayız. İyi bir zamanlama ha?" Vivi gülümsemeye çalıştı. "Tabii Luke, haydi konuşalım." "Bak söylüyorum Aurora, yolunda gitmeyen bir şeyler var." "Vay, büyük sürpriz. Sorunun ne olduğu belli. Vin, sen bir ahmaksın. Kıta kadar büyük beynine rağmen gözünün önünde olup bitenleri fark etmedin ve şimdi de hapı yuttun. Küçük kız kardeşin sevdiğin adamla nişanlandı." "Ben onu sevdiğimi hiç söylemedim ki." "Ben de kocamın sıkıcı olduğunu hiç söylemedim ama bunu biliyorsun. Tıpkı benim Luke hakkında neler hissettiğimi bildiğim gibi." Winona arkasına yaslanıp ayaklarını yere vurdu. Kızlar Aurora'nın evinin verandasındaki salıncakta oturmaktaydılar. Salıncak hareket edince eski demirler gıcırdadı. "Luke'u sevmiyor Aurora." "Ne yapacaksın peki?" "Ne yapabilirim? Bitti." "Bitene kadar bitmiş değildir. Yapman gereken tek şey Vivian'e gerçeği söylemek. O bu sorunu çözecektir. Onunla evlenmeyecektir. Seni temin ederim." Winona kız kardeşinin karanlık bahçesine dalıp gitti. Bir hafta içi akşamıydı, saat 10 olmuştu ve komşu evlerin çoğu karanlıktı. Oyster sahili baharda erken uyurdu. Yani bütün yapmam gereken iyi bir avukat ve harika bir arkadaş olduğumu düşünen bir adamı sevdiğimi itiraf etmek ve güzel kız kardeşime kendi mutluluğumun onunkinden daha önemli olduğunu söylemek. Bir de bütün bu rezillik yetmezmiş gibi babam bu sayede önünde sonunda Luke'un arazisini evlilik yoluyla elde edemeyeceğimizi, çünkü zavallı Winona'nın yola taş koyduğunu öğrenmiş olacak. "Tanrım, o şekilde açıklamaya kalkarsan başka şekli yok. Belki ilk başta bir şeyler yapabilirdim. Ahmaklık ettiğimi kabul ediyorum ama artık çok geç. Sineye çekmem gerek." "Peki şirretlik etmekten vazgeçebilecek misin? Yani sineye çekerken bunu yapabilecek misin? Ben şirretlik falan etmedim." "Sahi mi? Trina'nın söylediğine göre geçen gün onu fena paylamışsın. Ayrıca geçen pazar kilisedeki ayinin ardından Luke ile Vivi'nin suratına bile bakmadın. Ve bir de şu kaçırdığın varil yarışı şöleni var. İnsanlar fark edecekler." Winona göğüs geçirdi. "Biliyorum. Benim istediğim..." Genç kadın gereksinim duyduğu bu yeni şeyi kelimelere bile dökemedi. O şeyin kötülüğünden utanmıştı. İstediği şey yalnızca Luke'un aniden ona aşık olması değildi. Artık bu yetmezdi. Bununla birlikte Vivian'in incinmesini, kaybetmenin ne demek olduğunu hayatında bir kez olsun öğrenmesini de istiyordu. Ablasının eline uzanarak, "Söz konusu olan biziz Vin," dedi Aurora usulca. "Gray kardeşler, Luke'un bizden daha önemli olmasına izin veremezsin." "Biliyorum," dedi Winona ve bu doğruydu. Bu konuda neyin doğru olduğunu, ne yapması gerektiğini biliyordu. Sadece bunu yapamıyordu ve yapamadığının farkında olmakta olan bitenler kadar canını acıtıyordu. Hayatı boyunca iradeli olmakta başarılı olamamıştı. Önceleri bunun Winona için tek anlamı çok iyi yiyip düzeltiyorum, çok yiyip az egzersiz yapıyor olmaktı. Ne var ki son günlerde duyguları da dürtüleri kadar zapt edilemez durumdaydı. Winona bazen gecenin ortasında kendini Vivian'in başında kötü bir şey, ölüm ya da buna benzer bir şey değilse de Luke'un onu terk etmesine neden olacak kadar kötü bir şey gelmesini umarken bulunca neler düşünebildiğine şaşıyordu. ''Sadece Vivian'i izle, tamam mı? Odun Luke'u sevmediğini göreceksin.'' ''Ah Vin'' dedi Aurora. ''Anlamıyorsun. Asıl mesele Luke'un onu sevmesi.'' ''Gerçeği bilseydi sevmezdi.'' Aurora ablasına baka kalmıştı. Yüzündeki endişe veranda lambasının soluk ışığında bile okunuyordu. ''Aptalca bir şey yapmayacaksın değil mi?'' Winona güldü. İşin içinden sıyrılması zor olmadı. ''Ben mi? Tanıdığın en zeki kişiyim ben. Asla aptalca bir şey yapmam.'' Aurora o anda rahat bir nefes aldı. ''Tanrı'ya şükür.'' Genç bekar bayan aranıyor filminden fırlamış gibi konuşmaya başlayınca. O kadar da değil dedi Winona. Ama çok sonra evde bir başınayken zihni Outlaw'a sürüklenip de Luke'un Vivian'e nasıl baktığını anımsayınca Winona da kendisinden günün birinde yapabileceği şeylerden korktu. Vivian yemek odasından bahçeyi, ahırı ve çayırı görebiliyordu. Sabahın bu erken saatlerinin pembe ışığında her şey yumuşacık ve biraz da gerçeküstü görünüyordu. Vivi kendi kendini her zamanki gibi masayı kurtarmakta olduğuna, pencerenin önünde beklediğine ikna etmeye çalışıyordu. Ama Dallas'ı görünce kendi yalanının farkına vardı. Doğal bir yüz ifadesi takınmaya çalışarak kapıyı açtı. Pembe havluya ellerini silerken "Selam," dedi Vivi. İlk kez onunla birlikte kahvaltı edecekti ve bunu yaparken bile kalmakla hata yaptığının bilincindeydi. "Dikkatli ol Vivian." ''Sokak kapısı bütün gün açık mı kalacak?'' dedi babası yanına yaklaşarak. ''Gel Dallas otur,'' dedi Vivi. Ona masayı gösterdi. Vivian kahvaltı servisi yaptıktan sonra iki adamın arasındaki yerini aldı. Babası duasını bitirince hep birlikte kahvaltıya başladılar. Vivian çoğu zaman sessizlik içerisinde kahvaltı ederdi. Babası ile kovboyların genellikle konuşkan tipler oldukları söylenemezdi. Ancak bu sabah söz konusu durum sinirlerini geriyordu. Dallas'ın bakışlarının üzerinde olduğunu hissederken ''Yeni kement atma yarışı yaklaşıyor. El broşürlerini göndermek lazım.'' dedi Vivi. ''Ben hallederim.'' dedi Dallas. ''Nereye gönderileceğini söylemen yeterli.'' Vivi başını salladı. ''Bir de barakadaki çatlak. Dün onardım.'' Vivi şaşkınlık içerisinde Dallas'a baktı. ''Not almamıştım.'' ''Zaten okumam yazmam olduğunu nereden çıkardın ki?'' Henry bu yanıtın ardından homurdanır gibi oldu ve dergisini okumaya devam etti. Vivi bakışlarını Dallas'ın yüzünden güçlükle ayırarak babasına döndü. ''Bugün benimle Seguim'e gelebilir misin?'' ''Bugün doluyum Vivi,'' dedi babası. Jambonunu dilimliyordu. ''Altı atın alınacak. Son at için ta Kulsiyan'a gideceğim. Kurtarılması gereken bir at mı var?'' Vivi başını salladı. ''Yardımcı olabilirim,'' dedi Dallas. ''Yok, teşekkür ederim. Nişanlım yardım edebilir,'' dedi Vivi. ''Nasıl istersen.'' Vivi masadan kalkıp bulaşıkları yıkamaya gitti. İşi bittiğinde babasıyla Dallas gitmiş, ev yeniden bomboş kalmıştı. Sonraki 5 saat boyunca Vivi yorulmaksızın çalıştı. Ders verdi. Jürikaların kısrağını eğitti ve el ilanlarını hazırladı. Saat 11.30'da eve dönüp öğle yemeği hazırladı. Yemeğin yarısını sarıp piknik sepetine koydu. Öbür yarısını Dallas için sarılmış vaziyette masanın üzerine bıraktı. Ardından mutfaktaki sarı prenses telefonunu kaldırıp Luke'u aradı. Genç adam hemen yanıtladı. ''Selam, bugün seni kaçırmak istiyorum.'' dedi Vivi. ''Hırpalanmış bir atı kurtarmak için Seküme gitmem gerekiyor. Sahilde piknik de yapabiliriz.'' ''Kahretsin, keşke daha erken arasaydın. Biraz önce Winslow'a randevu verdim. Dişi tay topallıyormuş.'' ''Öyle mi?'' ''Maalesef. Birlikte akşam yemeği yeriz değil mi?'' ''Tabii. Saat 7'de görüşürüz.'' Vivi telefonu kapattıktan sonra dışarı çıktı. Verandada dururken Dallas'ın traktörle o tarafa doğru döndüğünü gördü. Onu gören genç adamın yüzünde bir tebessüm belirince Vivi anladı. Dallas onun kendisine bakmak için dışarı çıktığını düşünmüştü. ''Başka seçeneğim yok.'' dedi Vivi kendi kendine. ''Sadece iş için.'' Vivi park alanından geçip traktörün yanında durdu. ''O atı almak için yardımına ihtiyacım olacak galiba.'' dedi. Dallas'ın yanıt vermesini beklemeden kamyona yönelip koltuğa yerleşti. 10 dakika içinde 6 bölmeli römorku kamyona bağladıktan sonra sabırsızca korna çalmaya başladı. Dallas yolcu koltuğuna oturur oturmaz Vivi vites kolunu hareket ettirdi, kamyon yalpalayarak çalıştı ve ikili yola koyuldu. Uzunca bir zaman sonra ürkek bir atla baş edebilecek misin diye sordu Vivi. Evet. Sessizlik içinde kilometrelerce ilerlediler. Dallas yeniden konuşmaya başladığında Sekûm'e varmak üzereydiler. İlk potun bir fiyaskoydu, biliyorsun değil mi? Vivian bu adamdan ne beklediğini bilmiyordu. Belki seksle ilgili aptalca bir ima ya da incelikli bir saldırı, hatta belki de Luke'la ilgili bir yorum. Fakat bu sözler, Vivian'in kaşları çatıldı. Öyle diyorlar, sürekli, sanki yardımcı olmaya çalışan varmış gibi. Yardımcı olayım. Ödüllerin çok pahalıydı, tur sayısı fazlaydı ve giriş ücretleri düşüktü. En önemlisi bir posta listesi oluşturmuyor olman. Devamlı müşterilerin sayısını artırmalısın. Kement atma dersi verebilirim. Bunun için fazla para vermene gerek yok. Önemli olan adamların ayağını alıştırmak. Duymayan kalmaz. Vivi bütün bunların nasıl da tıkır tıkır işleyeceğini kestirebiliyordu. Bunu önceden akıl etmeliydi. Nereden biliyorsun? Po çiftliğinde yaptık. Bir potta 600, belki daha fazla takımımız vardı. Yani yapabilirsin öyle mi? Kement atma dersleri verebilirsin ha? At lazım. Dert değil. Vivian Anadolu boyunca uzanan açık araziye şöyle bir baktı. Meltem'in döne döne çayırların arasında esişini izledi ve her şeyin nasıl da kolay şekil değiştirebildiği geldi aklına. Biraz rüzgar, biraz ilgi, biraz bilgi. Teşekkürler dedi biraz sonra. Söylenecek daha fazla şey vardı belki de ama Vivian ne demesi gerektiğini bilmiyordu. Hem zaten Dallas'ın da pek umursadığı söylenemezdi. Şimdiye kadar birinin sana bunu söylememiş olmasına şaşırdım. Vivi Deer Valley yoluna gelince yavaşlayıp sola dönmek için bekledi. İnsanlar beni ciddiye almıyorlar. Beni bir Barbie bebek gibi görüyorlar. Sapsarı saçlı ve bomboş, plastik kafalı bir bebek gibi. Hakilli Ken'in sırrı çözüldü. Vivi kendini tutamayıp gülümsedi. Fakat Dallas yeniden ağzını açıp genç kadının gülüşü soldu. Bence boş kafalı değilsin. Vivi şaşkınlıkla ona baktı, ardından bakışlarını kaçırmaya çalıştı. Teşekkürler, dedi tepeye doğru dönerek. Vites değiştirdi. Römorklu eski kamyon yeniden hızlanırken titreyip gıcırdadı. Kaç tane at kurtardın? 10 ya da 11 sanırım. 12 yaşında başladım. Neden? Vivian yine şaşırdı. Daha önce kimse ona bunun sebebini sormamıştı. Annemin vefat ettiği yıldı. Faydası oldu mu? Biraz. Vivi dev çamların bulunduğu ağaçlığın içinden kıvrılan üzeri tekerlek izi kaplı çukurlu bir yola girdi. Yavaşlayarak çukurların en büyüğünün etrafından manevra yaptı ve nihayet üzerinde küçük, şirin bir ağaç, ev, dört bölmeli bir ahır ve etrafı çitle çevrili minik bir otlağın bulunduğu ağaçsız alana vardılar. Vivian kamyonu park etti. İyilikseverler Derneği bu iyi dişi felaket bir halde bulup buraya getirmiş. Neyse ki hayvana bunu yapanlar hapiste. Whitney Williams, kendisi buranın sahibidir, şu anda iştedir ama geleceğimizi biliyor. Vivi kamyonun arkasındaki halatı alıp ahıra yöneldi. Burada bekle. Ahırın içerisi tozlu ve karanlıktı. Vivi son bölmenin önünde durdu. Siyah at karanlığın içine karışmıştı. Vivi'nin tek görebildiği hayvanın dışarı fırlamış sarı dişleriyle gözlerinin akıydı. Kulakları geriye yatmıştı. Hayvan sümük ve hava saçarak horuldadı. Çüş oğlum. Vivian ahır bölmesinin kapısını açıp dikkatlice adım attı. At şahlanarak ön toynaklarını savurup ona doğru hamle yaptı. Vivi hemen kenara çekildi ve atın ön ayakları ahşap kapıya çarptığı anda halatı hava yuvanın yularına attı. Ürkmüş atı nemli, pis kokan bölmeden gün ışığına çıkartmak için bir 15 dakika daha harcadı ve sonunda atın yaralarını gördü. Atın kamçılanmış ya da kesilmiş yerlerindeki tüyler beyaz olarak geri çıkmıştı. Vivi'nin yanında biterek aşağılık herifler diye söylendi Dallas. 10. ayrım sonu sayfa 117.